20. ayrım, sayfa 402. Orallar temiz. Babamı gömdükten sonra ben Türkü Bar'a gitmiştim. Aman aman babaç, öyle böyle olur mu? Ah sen ölürsen dünya bana kalır mı? Aytunç'u evlendirdikten sonra da öyle. O yar gönlümü bilmiyor, eyvah eyvah eyvah. Tereza'nın sırrının açığa çıkmasından sonra Urallara yollanmamızı aynı fasıldan görüyorum. En azından şimdiki düşüncem böyle. Yoksa Alexi'yle bu konuyu konuşmuş değiliz. Alexi tek kelime etmiş değil. Tereza, Oktyabr meydanındaki dairelerinden ne zaman ayrıldı, ne zaman Amerika'ya geri döndü bilmediğim gibi, Profesör Kornblatt olayı ortaya çıktıktan sonra mı gitti onu bile bilmiyorum. Rusya ve Ukrayna'da en çok tanınan ve en sevilen tablo olduğunu söyledikleri, Zaporizhyan kazaklarını bizim 4. Mahmud'a mektup yazarlarken gösteren bir yağlı boya var. 1675'te Sultan Mahmud bunlardan teslim olmalarını istemiş. Tabloyu açıklamak için yakınındaki sehpalardan birine sultanın gönderdiğini söyledikleri fermanın tercümesini koymuşlar. Mealen şöyle bir şey: Muhammed'in oğlu, güneşin ve ayın kardeşi, Tanrı'nın torunu ve valisi, Makedonya, Babil, Kudüs, aşağı ve yukarı Mısır, imparatorlar imparatoru, hükümdarlar hükümdarı, fevkalade namalup, İsa Mesih'in kabrinin yılmaz bekçisi, Tanrı tarafından seçilmiş vasi, Müslümanların umudu ve teminatı, Hristiyanların hamisi. Sultan olarak siz Zaporizhyan kazaklarına bana gönüllü olarak ve direnmeden teslim olmanızı ve beni saldırılarınızla rahatsız etmekten kaçınmanızı emrediyorum. Türk Sultanı 4. Mahmud. Gogol'ün dedeleri o yıllarda Polonya hesabına savaşıyorlar. Biz Polonyalıları yenmişiz imzalanan antlaşmaya göre. Zaporizhyan kazaklarının toprakları da bizim sayılıyor. Ne ki kazaklar aynı fikirde değiller. Onlar da oturmuş 4. Mahmud'a cevap yazmışlar. O da mealen şöyle: Dinyeper kazaklarından Türkiye Sultanına. Seni Türk şeytanı, lanetli iblisin kardeşi ve refakatçisi, selam. Sen ne biçim bir soylu şövalyesin? İblis boşaltır senin ordun yer. Asla Mesih'in çocuklarına layık bir ağa olmayacaksın. Senin ordundan biz korkmuyoruz. Denizden olsun, karadan olsun sana karşı savaşacağız. Seni Babil'in sefil adamı, Makedonya'nın tekerlekçisi, Kudüs'ün bir acısı, İskenderiye'nin keçi çobanı, Mısır'ın domuz çobanı, Ermenistan'ın dişi domuzu, Tataristan'ın keçisi, Kamenets'in celladı, Podolyansk'ın kötü adamı, iblisin torunu, tüm dünyanın ve ötekinin en ahmak adamı ve bizim Tanrımızın nezdinde bir kalın kafalı, bir domuz burnu, bir kısrak, bir kasap köpeği, vaftiz görmemiş bir alınsın, şeytan alsın seni. Kazakların sana söyleyecekleri bu, seni aşağılıkların en alçağı. Gerçek Hristiyanlara ağalık yapmaya layık değilsin. Bu mektuba tarihi yazmıyoruz çünkü takvimimiz yok. Gökyüzüne mehtap var, yıl bir kitapta yazılıdır ve gün bizde hangisi ise sende de odur. Ve sen bizim neremizi öpeceğini bilirsin. Tabloya bir daha baktığımı hatırlıyorum. Bir masanın etrafına toplanmış, şamata yapan, sakallı bıyıklı, dev cüsseli, ağzı bozuk, patavatsız bir sürü çocuksu adam. Bir an itişip kakıştıklarını, kahkahalar attıklarını, kadınlara el şakaları yaptıklarını görür gibi oldum. Ciddiyeti değerlendiremez, mantıklı bir öneriyi dinlemeyi herhalde başaramazlardı. Allah bilir bunlar yaralandıklarının bile farkına varmazlar demişim. Yani kızmadın, Alexi gülerek yüzüme bakıyordu. Bunlara mı? Yok canım. Ben de gülmeye başladım. Ben bir kadın tanıyorum. Bir gün kaç yaşında olduğunu sorduydum. Hayretle yüzüme baktı. Ne bileyim kızım, doğduğumdan beri yaşarım işte. Gayri sen hesap et. Öyle ya. Yıl bir kitapta yazılıdır ve gün bizde hangisi ise sende de odur. Nikolay Çikildiyev'in öyküsünü bilir misiniz? Moskova otellerinden birisinde garsondu. Bir gün elinde bir tepsi dolusu salam ve bezelye ile yürürken dizleri boşaldı düştü. Tepsi bir yana gitti, bezelyeler öteki yana fırladı. İşinden ayrılmak zorunda kaldı. Karı koca ellerindekileri, avuçlarındakileri doktorlara verdiler. Baktılar iyileşmiyor, köylerine dönmeye karar verdiler. Çikildiyev'in hatırladığı köy evi güneşli, teklifsiz, rahat bir yuva. Hasta olacaksa öyle bir yerde olsun hesabı, memleketine dönüyor. Ama o da ne? Öyle karanlık, öyle kalabalık, öyle pistir ki gördüğü kulübe, yüreği ağzına gelir. Ne çok sinek, ne çok sinek. Evin yarısını kaplayan soba kurum ve sineklerden simsiyahtır. Tavandaki putreller eğilmiş, süpürgeliklere dayanmış, yıkıldı yıkılacak durmaktadırlar. Güzel köşedeki kutsal resimlerin altına süs niyetine şişe etiketleri, gazeteden kesilen resimler yapıştırılmıştır. Öyle bir yoksulluktur ki dayanılmaz. Hane halkı harmandadır. Evdeki tek canlı sobanın üstünde oturan bembeyaz saçlı, 8 yaşlarında bir kız çocuğu ile onun sobaya sürünerek kaşınan bembeyaz kedisi. Çikildiyev'in kızı Sasha kediyi sevmeye kalkar. Pisi pisi pisi. Sobanın üstünde oturan küçük kız ilk kez konuşur. Boşuna seslenme, sağırdır, duymaz. Sağır mı? Neden? Dövdüler de ondan. Nikolay'ın kulübesi sokaktaki en kötüsü, en güzel olan da pencerelerinde perdesi olan meyhane. Efendim, güneşin batmasıyla birlikte kulübenin kapısı açılıyor. İki kambur dişsiz ihtiyar, Nikolay'ın anasıyla babası, onların arkasından iki kardeşinin karıları ve onların 8 çocuğu kulübeye doluyor. Küçüklü büyüklü bedenler yiyecek bir şeyler bulabilmek için etrafı karıştırmaya koyuluyorlar. İhtiyarların kuru siyah ekmekleri suya batırıp nasıl bir açlıkla yuttuklarını gören Nikolay, köye hasta ve 5 parasız dönmekle yaptığı hatayı anlıyor. Kardeşlerinden birisi denizde, öteki kayıpmış. Annesi günahı saklamanın alemi yok. Evin erkekleri meyhaneden çıkmıyorlar diyor. Eve getirdiklerinden fazlasını götürüyorlar. Kutsal anamız çok öfkeli. Misafirlerin onuruna çay demleniyor. Şeker kararmış. İçinde hamam böcekleri geziyor. Yoksulluktan ve hastalıktan başka konuşacak lafları yok. O sırada zil zurna sarhoş kardeşlerden birisi sürekli dövdüğü karısını aramaya geliyor. Kadın dehşet içinde saklanıyor. Nikolay'a kendisini koruması için İsa adına yalvarıyor. Kadının halini gören çocuklar ağlamaya başlıyorlar. Nikolay'ın kızı onlara katılıyor. Sonra kapıda bir tekme ve şu adam içeri dalıyor. Nade'nin tabloda işaret ettiği adam başında yamuk bir denizci şapkası olan kara sakallı bir dev. Bir tablodaki korkunç yüze bir Nade Ivanova'ya bakıyorum. Sol kolunu kadının boynundan geçiriyor, sıkı sıkı tutarken sağ yumruğunu yüzüne patlatıyor. Kadının burnundan kanlar fışkırıyor, adam yarattığı dehşetten memnun. Kadın sokak kapısına sürüklenirken hayvanlar gibi böğürüyor. Kurtulmak için debelenirken yeni gelenlere çarpıyor. Adam onu çekiştirirken bakıyor ve kardeşini tanıyor. ''Oo, gelmişler işte, kendi kardeşim ve ailesi.'' Güzel köşeye yöneliyor, bir dua mırıldanıyor, istavroz çıkarıyor, misafirlere dönüyor. Kardeşim ve ailesi baba evine dönmüşler. Herhalde Moskova'dan gelmişler. Büyük başkent Moskova'dan, şehirlerin anası Moskova'dan diye söyleniyor. Geçiyor semaverin yanına oturuyor, çay içmeye koyuluyor. Bir düzine bardağı yuvarladıktan sonra oturduğu tabureden düşüyor, yerde horlamaya başlıyor. Yatma zamanının geldiğini anlıyorlar. Nikolay'ı sobanın üstüne babasının yanına yatırıyorlar. Kızı Saşa yerde kıvrılıyor. Karısı Olga diğer kadınlarla birlikte samanlığa geçiyor. Az önce dayak yiyen Maria'nın yanına uzanıyor. Aman aman şekerim, ama gözyaşlarına yazık, ağlama. Bütün yapacağın sabretmek, kitapta böyle yazıyor. Sağ yanağına vururlarsa sol yanağını göstereceksin. Aman aman şekerim, aman aman. Olga Moskova'da hizmetçilik yapıyordu. Moskova'daki evler tuğla, bir sürü kilise var, 40 kere 40 kadar kilise var. Bunların içinde soylular var şekerim, öyle şık, öyle kibarlar ki. Maria Moskova'da şöyle dursun, köyden hiç çıkmadığını söylüyor. Okuma yazma da bilmiyorum, duaları da bilmiyorum, ben babamızı bile bilmiyorum. Babamız? Cennetteki babamız, adın kutlu olsun, krallığın gelir, muradın yeryüzünde de göklerdeki gibi olur vesaire. Maria un stoklarının 2 ay önce bittiğini, meyhaneden ödünç aldıklarını söylüyor. Kaynanalarının çok yedikleri için söylendiğini söylüyor. Aman aman şekerim, sabret, kitapta acı çekenler bana gelin yazıyor. Olga bütün gün kitabı okuyor, ne söylediğini anlamıyor ama duygulanıyor, gözlerinden yaşlar iniyor. Tanrı'ya inanıyor, kutsal anaya inanıyor, azizlere inanıyorlar. Bu dünyada ne Almanları, ne Çingeneleri, ne Yahudileri hiç kimseyi incitmemek gerektiğine inanıyor. Hayvanlara kötü davrananları bile incitmemek gerektiğine inanıyor. Kutsal kitapta böyle yazdığına inanıyor. Mesih'ten bahsederken yüzü yumuşuyor, şefkatle parlıyor. Maria köyde okuma yazma bilen herkesin uşaklık yapmak üzere Moskova'ya gittiğini anlatıyor. Adet öyle. Birisi Moskova'da iş buldu mu köyden adamları da topluyor. Nehrin öteki yanında yaşayanların hepsinin fırıncılık yapmaları bundan. Küçük Saşa küf kokulu kitaptan okuyor. İyi Hristiyanlar dinliyor. Ve Efendimizin meleği Yusuf'a göründü ve ona bebeği ve anasını al dedi. Olga'nın gözlerinden yaşlar iniyor ve Mısır'a kaç dedi, zor zamanlar geliyor. Zor zamanlar lafına bütün köylü ağlıyor. Yeni yeni uyanan sarhoş ağlıyor. Ah Tanrım, başım, İsa aşkına beni affedin kardeşlerim, hiç mutlu değilim. Meyhaneden naralar, küfürler geliyor. Gece ihtiyar ve oğlu yine sarhoş geliyorlar. Oğul yine karısına saldırıyor. Saşa Tanrı kilisede yaşar diye anlatıyor. İnsanların lambaları ve mumları vardır. Tanrı'nın küçücük gözlere benzeyen yeşil, kırmızı, mavi lambaları. Gece Tanrı yanına anasını ve Aziz Nikolay'ı alır. Kilisede gezer, pat pat pat. Bekçi dehşetli korkar, çok korkar. Aman aman şekerim, gün gelecek kilise cennete taşınacak. Annemle Maria cennete gidecekler. Büyük babamla amcam sonsuza dek cehennemde yanacaklar şekerim. Büyük annem de yanacak. Onlar konuşurlarken meyhaneci kadının kazları bahçeye girer, lahanaları gagalar. Büyük anne boynunuzu koparacağım diye fırlar, kazları yakalayamayınca Sasha'yı boynundan yakalar, dövmeye başlar. Sasha kadının elinden kurtulur, annesine kaçar. Olga, büyük annelere kızmak günahtır, sabırlı ol şekerim, sabırlı ol. Nikolay araya girince anası oğluna, sobanın üstünde oturmuş çürüyorsun, sizi başımıza şeytan yollamış olmalı. Neyiniz var neyimiz yok yiyorsunuz. Nikolay karısına sokulur. Olya Lubimaya, artık dayanamıyorum. Kardeşine yaz, nesi var nesi yok satsın, kurtarsın bizi buradan. Tabloya bakıyorum. Sence bunlardan hangisi Nikolay? Nikolay burada yok diyor Nade. Tablo o öldükten sonra yapıldı. Nade şaka mı yapıyor, ciddi mi anlayamıyorum. Sasha rüyasında kıyamet gününde çömlekçi fırını gibi yanan büyük ateşi görüyor. Simsiyah boynuzlu iblis elinde büyük annenin kazları güttüğü gibi bir sopayla ihtiyar kadını ateşe itiyor. Ve tabii yangın. Yangını unutmayalım. Pazar gecesi bir yangın çıkıyor, bütün köyü kül etmekle tehdit ediyor. Kulübelerden birisinin samanot tavanı ateşe almış. Alevler 4 metreye yükseliyor, kıvrılıyor, kıvılcımlar fırlıyor. Çatırtılar kulakları sağır ediyor, duman mehtabı kapatıyor, köy kırmızımtırak bir renge boyanıyor. Koku geniz yakıyor, insanlar koşuşuyor, birbirlerine çarpıp yere düşüyorlar. Korkudan konuşamayacak kadar titriyorlar. Felaketin farkında olmayanlar bir tek güvercinler. Güvercinler yangını bilmiyor, şarkı söylemeye devam ediyorlar. Nehrin karşı kıyısına fırıncılar kilisenin çanlarını çalıyorlar. Tabloyu işaret ediyor tekrar. Şu kırmızı saçlı olanı, şapkasını gözlerine kadar çekmiş, bir kutunun üstüne oturmuş alevleri seyrediyor. Karısı ayaklarının dibinde bayılmış uzanıyor. Diğerleri öylece bakıyorlar. Bu resimde göremiyorsun ama Nikolay'ın babası kucağında bir bohça dolaşıyor. Genç kızlar tepenin altındaki ırmaktan kovalarla su taşımaya çalışıyorlar. Kadınlar ağıt yakıyorlar. Sonra malikane istikametinden bir tulumba görünüyor. Tulumbayı çeken atlardan birisinin üzerinde genç bir delikanlı görünüyor. Herhalde bir öğrenci. Kazaklara merdiven getirmeleri için bağırıyor ama nafile. Yapmak istediği yanan eve tırmanmak, yanında getirdiği kancaları putrellere geçirip çekmektir ki ev yıkılsın, ateş küçülsün. Niyetini anlayan kazaklar birden hareketlenir, delikanlının üstüne yürürler. Evimizi yıktırmayız. Nade'nin beklenmedik meddahlığının keyfini çıkara durayım, Alex'i yaklaştıydı. Gidelim mi? Bugün buradan baktığımda anlıyorum ki bir tür hacca dönüşen Yekaterinburg seyahatimizin başlangıç tarihi bu. Bir savaş ancak son asker de gömüldüğü zaman bitmiş sayılır. Bu cümle Madame Zelenskaya'nın cümlesi. Bitmeyen savaş Rusya'ya ve Rus milletine geri dönüş mücadelesi ki Batı Avrupa hanedanlarından farklı olarak bu iki kavram bu ülkede çarın şahsında bütünleşiyor. Yekaterinburg'a gidişimizi bir tür hacca benzetmemin nedeni bu. Uralların doğu yamaçlarında Transsibirya demiryolu üzerinde Yekaterinburg, St. Petersburg ve Moskova'dan sonra 3. başkent sayılıyor. Aktarmasız No. 2 Rossiya Moskova'nın Yaroslavl istasyonundan kalkıyor. 9200 kilometre gidiyor, bir hafta sonra Amur Nehri'nin Pasifik Okyanusu'na döküldüğü yerde kurulu o müthiş şehre, doğuya hükmet şehrine varıyor. Dipnot, Vladivostok. Yekaterinburg Moskova'ya yakın sayılıyor, 1700 kilometre. Prens Hovanski'nin öldürülmesinden sonra askerlerin önlerinden kaçan Staroveri 1672'de burada İset Nehri'nin kıyısına konaklamış ve bir köy kurmuşlar. Şartaş. Yarım yüzyıl kadar sonra Büyük Petro Şartaş'ın yanında demir çelik üretimi yapan bir fabrika kale kurulmasını emretmiş. İşe bir baraj inşa ederek başlamışlar. Plotinka Barajı bugün de şehrin kalbini teşkil ediyor. Adını Petro'nun Litvanyalı karısı Marta Skravonski'nin isim annesi Azize Yekaterina'dan alan Yekaterinburg. Dipnot, Katerina, Ekaterina, Yekaterina, aynı adın söyleniş biçimleri. Zamanla Ural, Sibirya madenlerinin ve maden endüstrisinin yönetildiği merkez olmuş. 19. yüzyılda Avrupa'nın en büyük sanayi şehriymiş. Şehrin adı 1923'te Sverdlovsk olmuş. Sverdlovsk Oblast'ın başkenti ilan edilmiş. 1991'e kadar Sverdlovsk olarak kalmış ki bu isim de Sovyet Rusya'nın ilk cumhurbaşkanı Yakov Sverdlov'dan mülhem. Sverdlov Romanovların infazını örgütleyen adam. Şehrin ortasındaki dev heykeli hala duruyor. Biz ziyaret ettiğimizde Yekaterinburg her şeyden önce Romanovlarla anılıyordu. Yakov'un katliamını izleyen 60 yılda Romanovların nerede gömülü oldukları bilinememiş. Sonra 1970'lerde eski bir polis olan yazar Geli Ryabov bir takım gizli belgelere ulaşmış. Bulgularını oyun yazarı ve tarihçi dostu Edward Radnitsky ile paylaşmış. İki arkadaş Alexi ile David Rabinovich'in Peder Grinko Risalesini bulmak için yaptıkları işbirliğini anımsatan biçimde birlikte çalışmışlar. Gömülerin yerini 1978'de saplıyorlar ancak gizli tutuyorlar. Çünkü Romanovların kabirlerini bulamayan eski inananlar ailenin katledildiği Ipatyev'in evini türbeye çevirmişler. Ve Yekaterinburg Parti Başkanı Boris Yeltsin Brejnev'in emri üzerine evi yıktırmış. Yeltsin'in evi yıktığı gibi mezarları da dağıtmasından korkmuşlar. Keşiflerini Glasnost'tan sonra açıklamışlar. Biz oradayken 8 yıl önce başlatılan adli tıp testleri hala sürüyordu. Daha da ilginç olanı kimlikler tartışmasız biçimde tespit edildiğinde bu defa Rus Ortodoks Kilisesi sonradan Alexia'da yapacağı gibi Romanovları kilise töreniyle gömmeyi reddetti. Sovyet tarihçileri infazı yerel Bolşeviklerin gerçekleştirdiklerini, Lenin'in konudan haberi olmadığını savunurlarmış. Glasnost'tan sonra Lenin'in koruması Alexey Akimov'un sakladığı özgün telgrafı teybi ortaya çıkarılmış. Teypteki imzanın Lenin'e ait olduğu saptanmış. Böylece Troçki de doğrulanmış olmuş. Troçki 1918'de Moskova'yı bir sonraki ziyaretim Yekaterinburg'un geçici olarak antikomünist güçlerin eline geçmesinden sonraydı diye yazmış. Sverdlov'la konuşurken Çar nerelerde diye sormuştum. Bitti diye cevap verdi, vuruldu. Ya ailesi? Ailesi de onunla beraber. Hepsi mi diye sordum biraz şaşırmış olarak. Hepsi diye cevap verdi Sverdlov. Ne olmuş? Tepkimi göstermek için bekliyordu, cevap vermedim. Kararı kim verdi? Burada biz verdik. İliç, yani Lenin, beyazlara altında toplanacakları bir bayrak vermememiz gerektiğine inanıyordu. Özellikle şimdiki zor koşullar altında. Daha fazla soru sormadım, konuyu kapanmış kabul ettim. Ancak Troçki de infaza karşı değilmiş. Kraliyet ailesini öldürme kararı sadece gerekli değil, aynı zamanda zaruriydi de demiş. Cezanın ağırlığı herkese merhametsizce savaşmaya devam edeceğimizi, bizi hiçbir şeyin durduramayacağını gösterecekti. Çar'ın ailesinin idam edilmesi sadece korkutmak, dehşete düşürmek, düşmanın içine umutsuzluk duygusu salmak için değil, bizim saflarımızı da sıklaştırmak, geriye dönüş olmadığını, bundan sonrasının ya topyekün zafer ya da topyekün fecaat olacağını göstermesi bakımından şarttı. Bunun böyle olduğunu Lenin de seziyordu. Öte yandan Sverdlov ya da Solomon'un parti genel sekreteri ve merkez komitesi başkanı olarak infazı örgütlemiş olması, ülkedeki Yahudi karşıtı duyguları bir kez daha gündeme getirmiş. Nitekim Kızılwinkler 1991'de Yahudilerin Rusya'yı terk etmelerini isteyen Rusların çoğunlukta olduğunu gösteren araştırmanın sonuçlarını sorguluyor. Peki neden diye soruyordu. Neden Ruslar, Ukraynalılar, Litvanyalılar ve diğer halklar başlarına gelenlerden neden Yahudileri sorumlu tutuyorlar? Yüzleşilmesi gereken tabu haline getirilmiş olan bu neden sorusudur. Nitekim sadece katliamı örgütleyen değil, Çar'ın ailesini kurşuna dizen müfrezenin başındaki adam Yakov M. Yurovski de Yahudidir. Yekaterinburg Yerel Sovyet'in şefi Sasha Goloshchekin de öyle. Keza tetiği çeken müfrezenin üyeleri Siro Molotov, Safarov, Voykov da Yahudi. Dahası Çar'ın öldürüldüğü bodrumun duvarına Alman şair Heine'nin bir şiiri asılmış ki o şiir Yahova'yı kızdırdığı için öldürülen Kral Baltazar'ı anlatıyor. Bolşevizm Rusya'nın yabancılar tarafından işgalidir derken söylemek istedikleri bu. Igor Sharfovich adında dünya çapında ünlü bir Rus matematikçisi var. Kendisi aynı zamanda Kotlas-Moskova yolculuğunu birlikte yaptığımız Doktor İsrail İşayah'ın üyesi olduğu Moskova İnsan Hakları İzleme Komitesi'nin kurucusu. Igor Sharfovich Romanovların katliamının simgesel yanını vurguluyor. Batı Avrupa hanedanlarından farklı olarak Çar Rusya'nın ve Rus milletinin simgesiydi. Hanedanın infazı sadece gelecek katliamın habercisi olmakla kalmadı. Rusya'nın canına ve ruhuna kastetti. Talihsiz Gogol, yazdıklarımdan benim memnun olmam Çar'ın memnun olmasına bağlıdır. O memnun değilse ben de değilim demektir derken aklındaki Çar Rusya ve Rus milleti. Ne ki istismara öyle açık bir cümle ki Belinsky'nin elinde yazarın gericiliğinin kanıtı haline gelmesine şaşırmamalı. Romanovların St. Petersburg'da toprağa verilmeleri 1999'u buldu. Bir savaş ancak son askerde gömüldüğü zaman bitmiş sayılır diyen Madame Zelenskaya törene katılanların arasındaydı. Böyle bir cümleyi nedense ondan beklemezdim, şaşırdım. Meğer küçük kaynarca anlaşmasıyla sonuçlanan ve Kırım'ı kaybettiğimiz 1768-1774 Rus-Türk Savaşı'nın muzaffer kumandanı General Alexander Suvorov'un bir sözüymüş. Alexei'nin annesi Çar'ın ailesi Rusya'yı düşman kamplara bölen iç savaşın ilk kurbanlarıydılar dedi. Çar'ın toprağa verilmesi toplumsal barışa katkıda bulunacaktır. İkinci Nikolay pek çok Rus için hala ulusal bir kahramandır. Harlampi Rotarbu Ruslardan birisi Yekaterinburg'da Romanovların anısına dikilmiş olan devasa ağaçın üstüne tırmanmış, kar kürerken tanıdık. Kahyası olduğunu öğrendiğimiz Gena Pujenka ile birlikte anıt haçı kar tepeciğinin altından çıkarmaya çalışıyorlardı. Epey bir süre temizlik işçileri olduklarını sanmıştım. Gönüllü olduklarını aralarındaki konuşmalardan çıkardık. Eylül ayındaydı. Kar bir gece önce bir metreyi bulmuştu ama hava yumuşaktı, don yoktu, kolay atılıyordu. Alexi haçın oturtulduğu kaide ortaya çıkıncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Meğer kaidenin üzerine monte edilmiş olduğunu duyduğu bronz ikonanın ortaya çıkmasını beklermiş. Nitekim yarım saat kadar sonra Çar II. Nikolay, karısı Aleksandra ve 5 çocuklarının rölyefleri görüldü. Başlarının üstünde ermiş olduklarını gösteren hareler vardı. İnanamadım. Rus Ortodoks Kilisesi Romanovları aziz mi ilan etti? Ne zaman? Rus Ortodoks değil, dedi Alexi. Amerikan Ortodoks Kilisesi aziz ilan etti. Moskova hala kararını açıklamış değil. Allah Allah, hızımı alamamıştım. Allah Allah. Meğer devrimden sonra yurt dışına göçen beyazlar, sürgünde kendi bağımsız kiliselerini kurmuşlar ve Amerikan Ortodoks Kilisesi bunlardan birisi. Alexi ikonayı uzunca bir süre inceledi. İnfaz edilen bir de aile doktoru, hizmetçi, aşçı ve uşak vardı, diye mırıldandı. Onlar ikonada yoklar. 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece İpatyev'in evinin bodrumunda 9 kişi kurşuna dizildi. Cesetler soyuldu. Kraliyet ailesinin çıplak bedenleri buradan 40 kilometre kadar uzaktaki maden yatağına atıldı. Ertesi gün Beyaz Ordu'nun yaklaştığı haberi gelince cesetleri oradan çıkarttılar. Üstlerine asit döktüler, yaktılar. Yolun kenarına gömdüler. 1918'de. İkonayı işaret etti. Çarınkiyle kıyaslandığında Stolypin dayınınki normal bir ölüm sayılır, öyle değil mi? Etrafına bakındı. Burada bir Yelizaveta şapeli olması lazım. Dipnot, Elizabeth, Elizabete, Yelizaveta aynı isim değişik telaffuzları. Yelizaveta Fyodorovna, Çariça Aleksandra'nın kız kardeşi. Onun cesedi infazdan bir gün sonra madene atıldı. Kemikleri daha sonra Saint Maria Magdalena Katedrali'ne gömülmek üzere Kudüs'e gönderildi. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 28-31. Şimdi artık şapel de kendisine dua etmeye gelenleri iyileştiriyormuş. Romanovlar mucizeler yaratmaya başlamışlar bile. İkonayı temizlemeyi bitiren Harlampi Rotary ile Gena Frujenka'nın istavroz çıkarır ikonayı öperlerken, belki de Alexi'nin asık yüzünü haçın temizlenmesine karşı tavır aldığı şeklinde yorumladıkları için göz ucuyla bize baktıklarını fark ettim. Benim gülümsemem üzerine, ben çocuklara acıyorum bayan, diye söze girdi Rotar. Çar suçlu olabilir ama çocukların ne kabahati var? Zavallı çocukları neden öldürdüler ki? Ben de uzun yıllar deniz kuvvetlerindeydim, diye katıldı kahyası. Çok fırtına gördüm. İyi bir kaptanın ne kadar önemli olduğunu bilirim. İyi bir kaptan gemide düzeni ve güvenliği sağlar. Çar iyi bir kaptandı. Çarcı değilim bayım ama korkarım bu gidişle KGB'yi bile arar olacağız. Çünkü Rusya'da milliyet kavramı yok. Biri gelsin bizi tekrar bir ülke haline getirsin diye bekliyoruz. Staroveri ile tanışmamız böyle. Rotarlar Yekaterinburg'da Targabay'dan gelmişler. Targabay, Moğolistan Sibirya'sında, bugünkü başkent Ulan-Ude'nin yaklaşık 200 kilometre berisinde sürgün edildikleri köymüş. Zaporojiya Kazaklarının nezaretine binlerce kilometre yürüyen eski inananlar, Targabay'a vardıklarında sadece 500 kişi kalmışlarmış. Kendilerine Semeyskiye demelerinin nedeni bu. Dipnot, Semeyskiye aile demek. Orada tam 235 yıl hiç kimseyle görüşmeden, aynı pınardan içmeden, aynı kaptan yemeden devletin gözünden ırak yaşamışlar. İbadetlerine gece ormanın derinliklerinde kimse duymadan yerine getirmişler. Öyle ki 1916 doğumlu büyük babaları Paramon amca bile dua gündüz edilir gece edilmez sanmaya başlamış. Buna karşın Stalin'in tasfiyeleri başlayıncaya kadar Targabay'da nispeten rahat etmişler. Ne zamanki Kızıl Ordu bölgeye karargah kurmuş, zulüm yeniden başlamış. Paha biçilmez ikonalarına el konulmuş, kimileri odun niyetine yakılmış, kimileri erata tabure altlığı yapmakta kullanılmış, ailelerin çocuklarıyla birlikte infaz edildiklerine tanık olmuşlar. Rus Ortodoks Kilisesi 1971'de Staroveri'nin itibarını iade ile ayinlerini bildikleri gibi icra etmelerine izin vermiş. Ancak Glasnost sonrası ekonomik kriz eski inananları bir kez daha perişan etmiş. Kolhozlar çökünce işsiz kalmışlar. Aralarında Harlampi Rotar'ın erkek kardeşinin de olduğu onlarca Staroveri intihar etmiş. Rotar ailesi kardeşlerinin ölümü üzerine Targabay'ı bırakmış. 1989'da Yekaterinburg'a göçmüşler. Galina Rotar, Harlampi Rotar'ın eşi. Galina Alekseyevna'nın müzikler hakkında anlattıklarını yalanlar gibi, yılda iki kez iç dış tavandan duvara yıkanması adet olmuş tertemiz kulübesinde, güçlü elleri gamzeli dirsekleriyle hamur yoğuran, yayık döven, pembe yanaklı, koca memeli bir köylü kadın. uzun saçları omuzlarında, sık sakalı geniş göğsünü kapsayan, çam yarması ağırlan bir de kavruk müzik betimlemelerine uymuyor. Evleri de Nade Ivanova'nın tablodan esinlenerek anlattığı izbe gibi değil. Burada olağanüstü titiz bir mobilyacının elinden çıkmış gibi duran, 4x6x3 metre ebadında üst üste yerleştirilmiş pırıl pırıl cilalı meşe tomruklarından inşa edilmiş, yarı beline kadar Türk mavisi boyanmış, çiçek desenleriyle süslenmiş kutu gibi bir ev buluyoruz. Evciğin boyalı kısmının üstünde güneye bakan 3 tane bir örnek pencere, pencerelerin çevresinde oymalı su yeşili ahşap söveler geçirilmiş. Beyaz bordürlü kırmızı laleler ve yine beyaz güvercinlerle bezenmiş su yeşili tahta panjurları var. Doğu cephesine yerleştirilmiş sokak kapısı gül toprağı renginde. Kutu evin üstüne beşik düzü bir çatı oturtulmuş ve ancak çocuk kitaplarında rastlanabilecek bu izbe 25 dönümlük Dobrota çiftliğinin ortasına yerleştirilmiş. Dobrota, merhamet demek, çiftliğin adı bu. Oyuncak evin kapısında beliren Galina Rotar bizi buyurun buyurun yabancılardan eskisi gibi korkmuyoruz artık diye karşılamıştı. Giysileri Hovanşçina'daki Staroveli kadınlarının giysilerine benzemiyordu. Başında Kiçka dediği Yeniçeri başlıklarını anımsatan rengarenk taşlarla işli bir başlık vardı. Sarafan dediği geleneksel kıyafeti kırmızı üzerine büyük mavi desenli bir entari, omuzlarından sarkan bir o kadar rengarenk bir şal ve boynunu 4-5 kez dolanan kehribar kolyeden oluşuyordu. Kıyafetlerini kendisi dikermiş, kumaş bulamadıkları yıllarda beyaz patiskaları ormandan topladıkları, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin suyuyla boyadıklarını anlattı. Staroveri kadınları incil yasakladığı için saçlarını kesmez, kollarının bilekten, bacaklarının dizden ötesini göstermezlermiş. Elbiselerinin uzun olmasının nedeni buymuş. Erkeklerin geleneksel giysileri rubaşka dedikleri önü işlemeli mintanlar. Onlar da sakallarını İsa Mesih'in adetine aykırı olduğu için kesmiyorlar. Koku, makyaj gibi süslemeleri onaylamazlarmış. Özellikle de glasnost'tan sonra kullanılır olmalarından şikayet ediyorlar. Yiyecekleri de dini kuralları gözetiyor. Yemekleri herhangi bir tarım toplumunun yemekleri gibi tahıl ve sebze ağırlıklı. Et sadece toynakları olan hayvanların etleri. Meğer ki çaresiz kalsınlar, tavşan, sincap ya da ayı yemiyorlar. Öğün ayrımı yapılmıyor, kahvaltıda ne varsa o yeniyor. Haftalık oruçlar var, et ve et mamulleri yemedikleri günler var. Yağ yemedikleri günler var ama alkol yasak değil, evde şarap yapılıyor. Düğünlerde ve diğer toplantılarda kullanılıyor. Staroveri olmayan birisinin yediği tabaktan yememek, içtiği bardaktan içmemek gibi bir adetleri var. Ama bu konuksever olmadıkları anlamına gelmiyor. Misafirler için ayrı kapları var. İblisin Rus yaşamında mutlak bir olgu olduğunu öğrenmiştim. Cinlere, şeytanlara yabancı da değilim. Buna rağmen Dobrota çiftliğinde olduğu gibi görünmeyen varlıklarla böylesine içli dışlı yaşanan bir hayata inanamadıydım. Bir yandan modern tarım tekniklerini öğrenmek için seminerlere, konferanslara katılan bu insanlar, diğer yandan da insanın ruhunu ele geçirmek için birbirleriyle savaşan melek ve şeytanları ağırlıyorlardı. Galina Rotar şeytanın sol omzunda oturduğunu, kulağına kötülükler fısıldadığını, sağ omzundaki meleğin şeytanın kötülüğünü telafi edebildiğini ama bunun mümkün olabilmesi için ibadetini aksatmaması gerektiğini anlattı. Şeytanların özellikle içten pazarlıklı sinsi yaratıklar olduklarından bahisle en beklenmedik yerlerde karşımıza çıkabilecekleri, çok dikkatli olmamız gerektiği hususunda uyardı. Örneğin mutfağındaki yiyeceklerin üstleri sıkı sıkıya kapatılmazsa tencerelerin tasların içine saklanır, daha da kötüsü o kaplardan yemek yiyenlerin içine girebilirmiş. Musluktan su içmeden önce istavroz çıkartmalarının nedeni buymuş. Galina hastalıkla dahil olmak üzere her türlü tarihsizliğin onların işi, iyi şeylerin ise kendilerinin Tanrı'ya gösterdikleri sadakat ve ibadetlerin ödülü olduğunu anlatırken, Sofya Prevoskaya 1872 mektubunu hatırlıyorum. Kader diyorlar diye yazmıştı. Bir gün yeni bir çarın geleceğini, kendilerini kurtaracağını umuyorlar. Ne söylesen fayda etmiyor. Aynı ruh halinin Dobrota çiftliğinde devam ettiğini saptamak çok şaşırtıcıydı. Ama böyle. Harlan bir Rotar şeytanın Büyük Petro, Lenin, Stalin ve Brejnev'de dirildiğini söylerken mecaz yapmıyor. Tanrı Rusları kilise reformları yaptıkları için Büyük Petro, Bolşevik ihtilalini yaptıkları için de diğerleriyle cezalandırmış. Katlanmaktan başka çareleri olmadığını düşünüyor olduklarını hissetmek, insanda bambaşka bir duygu, çaresizlik duygusu diye tanımlayabileceğim bir duygu yaratıyor. Bu defa da Gogol'i yerden yere vuran Belinsky'nin öfkesini anladığımı hissediyorum. Öte yandan Dobrota çiftliğinin öyküsünün bir yanıyla da Sofya Prevoskaya'yı yalancı çıkaran bir öykü olmasının umut verici olduğunu düşünmüştüm. Çar Yeltsin uygun görmüş, Rotarlar 1992 nomenklatura özelleştirmesi sırasında devletten 25 dönüm toprak almayı başarmışlar. Ancak vaat edilen işletme sermayesi gelmeyince fena halde borca girmişler. Galina Rotar patatesle ödemeye çalışıyoruz demişti, etle ödediğimiz de oluyor. Yeltsin memleketi Yekaterinburg bölgesine sevilmeyen bir adammış. Ne zaman ki istifa etmiş, o zaman insanlar kendisine sempati duymaya başlamışlar. Çünkü Komünist Parti'den kimse istifa etmez, kimse koltuğunu kendi isteğiyle bırakmaz, ya atılır ya da infaz edilir. Yeltsin'in hatalarını anlamış olması büyük bir şeydir. Çıktı, özür diledi, insanların saygısını kazandı. Sonra da işsiz kaldı zavallı. Zavallı? Yeltsin'in çocukluğu çok kötü geçmiş diye başını salladı Harlampi. Burada aileyi tanıyanlar var. İnşaat işçisi olan babasının çocuğu kemeriyle dövdüğünü anlatıyorlar. Burada 40 kilometre ötede Urallarda tek gözlü bir kulübede 6 nüfus ve keçileri birlikte yaşarlarmış. Yeltsin 6 yaşındayken bir gece yarısı babasını götürmüşler ama birkaç gün sonra salıverilmiş. Çocuk iyi bir öğrenci ama çok kavgacıymış. Taşlı sopalı çete savaşlarına girermiş. Bir defasında burnunu kırmış. 5. sınıftayken öğretmenin arkasını döndüğü bir anda bütün bir sınıfı pencerelerden atlayıp dışarı kaçırtmış. Burada savaşta cephaneliğe dönüştürdükleri bir kilise var. 11 yaşındayken 3 kat tel örgüyü geçip cephaneliğe girmişler. El bombalarını çalmışlar. Sonra da çekiçle parçalayıp içinde ne var görmek istemişler. Sol elinin baş ve işaret parmakları kopmuş, daha sonra da kangren olmuş. Hiç dikkat etmemiştim. Saklar da ondan dediler. İlkokulda okul birincisi olduğu için diploma töreninde konuşma yapması gerekiyormuş. Sahneye çıkmış, mikrofonu eline almış, beklenen konuşmayı yapacağı yerde herkesin nefret ettiği cadı bir öğretmene saldırmaya başlamış. Söylemediğini bırakmamış, sonunda okul müdürü mikrofonu kapatmak zorunda kalmış. Tören dağılmış, diploma yerine Yeltsin'e liseye gitmesini yasaklayan bir tasdikname vermişler. Evde babası kemerini çıkartmış, dövmeye hazırlanmışmış ama Yeltsin bu defa babasını kolundan yakalamayı başarmış, kendisini dövdürtmemiş. Sonra da soluğu Komünist Parti'nin yerel merkezinde almış. Sonunda öğretmen hakkında tahkikat açılmasını sağlamayı başarmış. Kadın işten atılmış, Yeltsin'e diploması verilmiş.